Ayrım 31.
Dreş beni koğuşa çağırdı. Birkaç cop salladı avuçlarıma. Anama avradıma da küfretti. Her neyse iş bitti, buraya geldik. Ben tuvalette buna, ulan neden ispiyon ettin dedim. Birbirimizin küçük kusurlarını subaylara ispiyon etmeyecektik hani dedim. Bana cevap vereceği yerde küfretti. Aha, Resul de şahittir. Bunun üzerine elimin tersiyle bir tane vurdum. Ondan sonra birbirimize girdik. Anlattıkları doğru mu Gülabi diye sordu çavuş. Gülabi çevresindekilere baktı, eliyle Alişan'ı göstererek, işin harbisini konuşacak olursak bu adam solcuları koruyor. C2 koğuşunda da aynı şeyi yaptı. Ben birisini uzatıp göğsüne çıkmıştım. Yanıma yaklaştı, in üzerinden oğlum dedi. Kahraman mı olacaksın? Bu adamı benim anlatmama gerek yok, siz de bilirsiniz ne mal olduğunu. Doğru konuş ulan inek dedi Alişan. İnek senin babandır. Çavuş Memiş copunu sallayarak, zirzopluk yapmayın, ikinizin de kafasını kırarım ha dedi. Gülabi çevresindekilere dönerek, daha geçen akşam B2 koğuşundan geldiğimizde solcuları övüyordu. Sürmeli Resul Şeref de şahittir. Ne diyor solcular hakkında dedi çavuş. Bilgili insanlar olduğunu söyledi. Çok güzel konuştuklarını, mert, taşaklı adamlar olduklarını söyledi. Hatta kendisinin onlara acıdığını, hayatında böyle inançlı, dayanıklı insanlar görmediğini söyledi. Kıdemler Resul sinirinden homurdandı. Elini yumruğun sızlattığı şakağına bastırdı. Arkadaşlar böyle tartışmalara girmeyelim dedi. Girersek hepimiz bin pişman oluruz. Bu işin ucu kavgaya, hatta hapishaneye kadar varır. Burada şu adamlar solcuları övdü, solcuları kaydırdı demekle iş bitmez. Onlar da kalkar, şu adamlar da şu gün şurada sağcıları övdü, Türkeş'i övdü derse ne olur, nereye varır bu işin sonu? Kapçık sinirli sinirli kalabalığı yararak, bir dakika yahu dedi. Resul'ün çenesinin altına dikildi. Ağzındaki baklayı çıkar oğlum, gevelenme, ne demek istiyorsun? Biliyorum beni kastediyorsun ama kıvırtmaya gerek yok, açık konuş. Resul kapçığa iğrenerek baktı. Ulan git başımdan, belanı benden bulma, seni kastetmedim, ortaya konuştum. Senin solcuları övdüğünü bilmiyor mu lan bu koğuş diye bağırdı kapçık. Koğuş aniden kıvılcımlandı. Allah Allah, ulan git başımdan oğlum, senin ruhunun kumaşını bilmeyen mi var bu koğuşta? Tartışma kızıştı. Sürmeli ile Şeref Resul'ü desteklediler. Zühtü ile Cırtlak Memiş ise kapçığı savundular. Erlerin bir kısmı sessiz kaldı, bir kısmı ise her iki tarafa da hem hak vererek hem de eleştirerek tarafsızlıklarını gösterdiler. Resul kapçığı vurmakla tehdit etti. Yumruğunu havada sallayarak, ''Başkasına karışmam ama, beni ispiyon edeni bu cezaevinde vurmazsam orospu çocuğuyum. Nefret ederim ispiyondan, şeytanın osuruğu ispiyoncunun ruhundan daha temizdir.'' dedi. Tartışmaları bir müddet sessizce dinleyen çavuş Mıstık sonunda ağırlığını koydu. Oğlum bu koğuşta ben ve 5-10 kişi hariç hemen herkes sağcılık solculuk dalgalarını konuştu. Bazıları sağcıların aleyhine attı, bazıları solcuların. Ben size açık konuşayım. Sağcıların da geçmiş geçenini, solcuların da. Bize ne sağcıdan solcudan? Biz askeriz oğlum. Nöbetimizi tutar, karavanamızı yutar, dayağımızı atar, yan gelir yatarız. Bizim için önemli olan bir an önce bu cehennemden kurtulmaktır. Ben verilen emri yerine getiririm. Dayak at derlerse atarım. Askerlik de zaten budur oğlum. Onun için bu iş burada küllensin. Bir daha bu koğuşta sağ sol meselesi eşelenmesin. Diğer çavuşlar da Mıstığı desteklediler. Kalabalık dağıldı. Tam bu sırada da gecikmiş akşam karavanası geldi. Solcuları övenlerle sağcıları övenler ayrı ayrı masalarda oturdular. Ezici çoğunluğu teşkil eden totocular, futbolcular, bıçkınlar, delikanlılar ve saf köylüler ise diğer masaları kapladı. Çavuşlarla onbaşılar da ayrı bir masada oturup son durumu fiskosladılar. Senem Kadın, gazeteden kestiği İsfahan Cuma Mescidi'nin büyük boyda bir resmini sohbet köşesinin duvarına yapıştırdı. Masalcı, caminin görkemli, narin nakışlarına, süsleme harikasına, genel edasına baktı hayran hayran. ''Şu motif zenginliğine, hüner güzelliğine bak.'' dedi Aylin'e. ''Seyrettikçe gönlümün ufku aydınlanıyor, ferahlıyorum, ışığa boğuluyor içim tan yeri gibi.'' Aylin sırtını ranza demirine dayadı, mescidin seyrine koyuldu. İnsan yemeği ne kadar gereksiz işlerde heba edilmiş dedi. Şu süslemelere akıtılan göz nuruna, alın terine, el hünerine yazık. Feodal aristokrasi mimariye buyurmuş, benim ilahi egemenliğimi, yaratıcılığımı ve güzelliğimi haykır kitlelere. Gönüllerde yüceleyim. Tüm kuşkuların, bana karşı duyulan yıkıcı batıni hırsların hakkından geleyim. Masalcı gülümsedi maviş maviş. Kollarını memelerinin altında kenetledi. O işin sadece bir yanı dedi. Şurada insan ruhunun zenginliğini seyrediyoruz. Özlemin en derinini, sabrın inceliğini, hünerini, güçlükleri aşma azmini, değiştirme, dönüştürme, güzelleştirme tutkusunu. Yani insan soyunun en güzel tutkusunu seyrediyoruz şurada. Heba edilmiş bir emek gibi geliyor bana. Hayır, yanılıyorsun. Ben mimarlıkta süsleme sanatına yan çizen, fonksiyonalizmi, yavanlığı savunan, konstruktivist anlayışa karşıyım. Mimari bilincin ve ruhun zenginliğini, atılımcı gücünü haykırmalıdır. İnsanın zevklerini inceltmeyen, ona yaşamak ve yaratmak şevki aşılamayan tek düze, yavan, sefil mimariye karşıyım. Görkemli düşlerimizi, binlerce yıllık hünerimizin diliyle taşa, demire, tahtaya işliyoruz. Bundan doğal, bundan güzel ne olabilir? Yine mimarlık damarın kabardı, diyerek güldü Aylin. Masalcı elini Aylin'in omzuna koydu. Belki sen karşı çıkacaksın ama geleceğin mimarisinde de süsleme olmalı diyorum ben. İnsan kendi kaynağındaki renk ve biçim kargaşasını nakşediyor taşa. Devam edecek nakşetmeye. Böylesine külfetli ve şaşalı bir biçimde mi? Değil tabii. Geleceğin dünya görüşüne, zevkine ve ruhuna uygun bir biçimde. Kapitalizm feodalizmi yıkarken semavi dinlerin mimarideki ilahi büyüsünü de yıktı. Şövalyeliğin ve soyluluğun düşgücü, doğanın güzelliğinden, halk zevkinden ve antik çağların mirasından yararlanarak büyük harikalar yaratmıştı. Kapitalizm bu harikaları yaratan anlayışı yıktı. Kâr hırsı, insanın zevkine, ruh zenginliğine hitap eden süslemeli ve benzeri gereksiz işçiliği ortadan kaldırdı. Her şeyi kâra indirgedi. Ama öte yandan kendisi de kendi anlayışına uygun, kendi ruhunu, kendi zevkini ve bilincini haykıran harikalar yarattı. Masalcı durdu. Birazcık düşündükten sonra, doğru dedi, görkemli gökdelenlerle uzayı selamladı. İnsanlığın şimdiye kadar görmediği metrolar ve köprülerle mesafelerin gücünü kırdı. Dahası 100 milyonları Marx'ın deyimiyle entelektüel ve fizik bakımından makine düzeyine düşürdü. Evet evet gülme, bu da bir harikadır ama o biçim bir harika. Dilay geldi. Bunalımını derin bir iç çekişle açığa vurarak ailenin yanına oturdu. Karşıda duvar dibinde oturan Senem kadının çorap örüşünü seyretmeye koyuldu. Kulağı masalcıdaydı. Mimarlık kapitalizmin kâr hırsının prangasındadır. Onun güneş çağına girmesi, zevkimizin nefis kafesinden kurtulmasıyla, ellerimizin gerçek özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte olacaktır. Aylin saatine baktı. Elindeki kitabı masalcının bacağına vurarak, ''Seninle tartışmak güzeldir ama vakit geçiyor. Hemen toplanmalıyız. Akşam karavanasına kadar ancak bitirebiliriz.'' ''Çayı beklemeyelim mi?'' dedi Dilay. ''Biz toplanalım, gelince içeriz.'' Birkaç tanesi hariç, tüm siyasi mahkumlar yemekhanede toplandılar. Bazılarının paçasından kararsızlık, bıkkınlık dökülüyordu. Ayaklarını sürükleyerek gelmişlerdi toplantıya. Onurlu geçmişlerinin baskısı altında oldukları için devrimci görünmek zorundaydılar. Çıkınca iyi bir koca bulmak, rahat bir kata yerleşmek ve kocaman gözlü tombul bir bebeğin anası olmak gibi düşlerin derinliklerinde yüzüyorlardı. Romanları yeğlemek, el işlerine özel bir önem vermek, televizyondaki aşk dizilerini izlemek, aynaları fazladan işgal etmek, mektupları dört gözle beklemek, şarkılar ve aranjmanlar döktürmek bunlara özgüydü. Bazılarına göre bunlar tornistanlar ya da pili bitmişler familyasındandılar. Bazılarının ise gözleri inançla parlıyordu. Ateşli bir özveri, atılganlık, bağlılık ve derin bir sorumluluk duygusu davranışlarını belirliyordu. Genellikle deneyimsiz unsurlardı. İçeride ve dışarıda profesyonel devrimci bir çizgide, militan bir çizgide yürümek kararındaydılar. Marş ve türkü söylemek, politik, ekonomik ve felsefi kitapları okumak, ülke ve dünya sorunlarını tartışmak şeklinde bir koğuş hayatı sürüyorlardı. Birincilere göre bunlar keskinler takımıydı. Bir de temkinliler takımı vardı. Bunlar sağ ile sol arasında, ortada ya da merkezde yer alıyorlardı. Koğuşun ağır toplarıydı. Devrimci mücadeleye ve devrimci yaşam tarzına yürekten bağlıydılar. 6-7 yıllık bir cezaevi tecrübeleri vardı. Cezaları ağırdı. Üniversite mezunu ya da üniversiteyi terk etmiş unsurlardı. Örgütlerin tabanından değil, orta kademe yönetici kadrolarından gelmeydiler. Felsefe, mitoloji, edebiyat, tarih ve ekonomi politikle ilgileniyorlardı. Toplantıya 20 kadın katıldı. baş başa bitiştirdikleri masaların çevresinde oturdular. Önlerine birer kalem ve kağıt koydular. Tepedeki dinleme cihazının kablosunu kopardılar. Bir gözcü yerleştirdiler ana koridora açılan kapının zulasına. Toplantıyı koğuş temsilcisi olarak Aylin yönetiyordu. Gündemin tespitinden sonra ilk sözü o aldı. Cezaevinin 3-4 aylık bir kış-bahar sessizliğinden sonra arı kovanı gibi uğuldamaya başladığını, elbise eyleminin toplu dayakları beraberinde getirdiğini söyledi. Tek tip elbisenin anlamı üzerinde durdu. Bu uygulamanın cezaevini kışla disipline altına alma politikasının bir parçası olduğunu, buna karşı başlatılan mücadelenin demokratik bir mücadele, dolaylı siyasi bir mücadele olduğunu savundu. Koğuşu dışında gelişen olaylara karşı duyarsızlıkla eleştirdi. Ona göre kadınlar koğuşu sınıf mücadelesinin dışında bu mücadeleyi salakçasına seyreden bir duruma düşmüştü. Defalarca yapılan eleştirilere rağmen 10 kişinin dışında hiç kimse diğer koğuşların desteklenmesi önerisine yanaşmıyordu. Ona göre bazı bitmiş kimseler, siyasi gulyabaniler koğuşta sinsi sinsi adam sendecilik mikrobunu yaymaktaydılar. Ortaya konuşma, isim ver, kim onlar diye bağırıldığında toplantıda onların açığa çıkacağını söyledi. Toplantı dalgalandı, uğultular arttı, zoraki sırıtışlar oldu. Konuşmasına şöyle bağladı Aylin. Daha fazla oyalanmadan dayanışma içine girmeliyiz. Yanı başımızda verilen mücadelenin dayanışma çağrısı büyüktür. Tüm ezilen insanlığın çıkarlarını bu cezaevinde temsil ettiği için büyüktür. Kendi adıma konuşuyorum, benim burada kitleye uymamın da bir sınırı vardır. Taş duyarsızlığı tespitini yaptığım anda azınlığın ayrı tavır koymasını savunacağım. Bir yıldır seyirci kalıyoruz burada verilen zorlu mücadeleye. Yaşam kaynağımıza yabancılaşıyoruz. Aylin'in söz sırasında masalcı izledi. Karşısında oturan şişko Şehnaz'ın göz bebeklerine baktı. Omuzuna yayılan saçlarından bir tutam aldı parmaklarının arasına. Burnuna götürüp kokladı. Kirlenmiş, yıkamalıyım diye düşündü. Tüm bakışlar kendisine yönelmişti. Konuşmasına Aylin'in görüşlerine katıldığını belirterek başladı. Kadınlar koğuşunun hatalarını, zaaflarını sıraladıktan sonra "Bazıları et yiyip etlenelim, süt içip sütlenelim siyasetini izliyor," dedi. "İyi bir siyaset değil bu. Bir duvar ötemizdeki insanlar bilinçli bir etkinlik içerisindeler. Dört duvar arasında uzun ve güzel bir yürüyüşe çıkmışlar. Bizler bu yürüyüşü buradan seyrediyoruz. Yan gelip fısır fısır uyuyoruz. Kalçalarımız yağlanıyor." Şişko Şehnaz gülmemek için elini ağzına kapattı. Dilay ağzını Şadiye'nin kulağına yaklaştırarak, "Sanki söylediklerini yapsak yağlanmayacak," diye fısıldadı. "Ben rahatsız oluyorum," dedi. "Seyirci kaldığımız için bunalıyorum. Hayatı korkusuz ve hesapsız seven bir insanın da rahatsız olduğuna inanıyorum." Geçenlerde bir arkadaş bana şöyle dedi, "Biz ballı meyveler veren çiçeklerin soyundanız." Utandım. Mücadele içinde olsaydım utanmazdım. Parmağımla yan koğuşları gösterdim. Biz değil, bunlar dedim. Masalcı hakkında her kafanın ayrı bir görüşü vardı. Bazılarına göre bilgeydi, bazılarına göre kafadan birazcık firikti. Korkunç inançlı ve inatçıydı bazılarına göre. Engindi, aşırı demokrasi ve özgürlük tutkunuydu. Bazılarına göre kavrayışı zengin, düş gücü sınırsız bir bohem aydınıydı. Sorumluluk duygusu güçlü, ağırbaşlı bir insandı bazılarına göre. Her kafanın görüşü canlanmış, gözler masalcıyı sarmıştı şimdi. "Bakın Nilüfer hepimizden güzeldir." Kadınlar Nilüfer'e bakarak gülümsediler. Nilüfer'in utançtan yanakları kızardı. Açıldı gamzeleri. Saçları onduleli, kuğu boyunlu, incecik, oya gibi bir kızdır. Onun duyarlılığı hepimize örnek olmalıdır. Bir hamam böceği kadar duyarlıdır. Bu duyarlılık derin bir inanç ve bağlılıktan kaynaklanan tatlı bir duyarlılıktır. Meryem Nilüfer'in kolunu sıktı usuldan. "Bu övgüler karşısında sakın şımarmayasın hamam böceği," diye takıldı. Nilüfer kocaman ağzıyla inci inci gülümsedi. "Eğer Nilüfer'in gösterdiği duyarlılığı hepimiz göstermiş olsaydık, bu cezaevinde insanlar bir cop, birkaç cop eksik yemiş olurdu. İdarenin dikkati daha bir dağılmış olurdu. Bu geçtiğimiz bir yıl içinde bölük bize de gelmeliydi. Bizler de meşgul etmeliydik idare daktilolarını. Disiplin kurulu toplantılarında bizler de konuşulmalıydık. Zamanlarını çalmalı, bir avuç yorgunlukta bizler yüklemeliydik idarenin sırtına. Birilerinin sırtı ağırlaşmadan, sırtı yerden kalkmaz özgürlüğün." Masalcı 10 dakika konuştuktan sonra sözünü şöyle noktaladı. Artık arkadaşlarımızla dayanışma içinde olmalıyız. Karpuz hırsızlığından girmedik buraya. Onlarla mutlaka bir haberleşme kanalı yaratmalıyız. Mutlaka. Hiçbirimiz güneşin altında dimdik yürüyemiyoruz. Burada insani görevlerimizi yerine getirdiğimiz anda dimdik yürüyeceğiz. Aylin'i ve masalcıyı desteklemeyen bir iki kişiden sonra Şişko Şehnaz söz aldı. Konuşmasının bir yerinde şöyle dedi. Herkesin özel sorunları var. Bu sorunları dikkate almadan haydi mücadeleye girelim diyemeyiz. Birçoğumuz az cezalıyız. Yeni inzibati ceza alırsak tahliyelerimiz gecikir. Ağır cezalar mücadele edelim diye bol keseden atıyorlar. Bekara karı boşamak kolaydır. Benim 7 ay cezam kaldı. Mücadeleye girip de çıkmamı geciktirmem. Giren varsa girsin. Ne biçim bir devrimci anlayış bu diye bağırdı Meryem. Bağırma hanımefendi, senin gibi sivrileri çok gördük. Saman alevisiniz, saman alevi. Hem benim aileme karşı da sorumluluğum var. Devrimci insan ailesine karşı sorumsuz insan değildir. Sen paçanı kurtarmayı esas almışsın. Karışma Meryem, bırak konuşmasını bitirsin diye ikaz etti Aylin. Şehnaz sözünü fazla uzatmadı. Burasını sınıf mücadelesinin bir alanı olarak görenler mücadelelerini sürdürsünler. Karavanalarını afiyetle yesinler, dirensinler. Ama çıkmak isteyenlere de engel olmasınlar. Diyeceklerim bu kadardır. Şehnaz yaptığı konuşmayla en az 7-8 kişinin duygularına tercüman oldu. Söz alanların bir kısmı Şehnaz'ı destekleyince tartışmalar alevlendi. Dayanışmayı savunanlarla karşı çıkanlar bir yıllık birikimin yarattığı gerginliğin etkisiyle birbirlerini suçladılar. Akşam yemeğine kadar herkes konuştu. Sonuçta 10 kişi koğuşlarla dayanışmada karar aldıklarını, bu kararı uygulayacaklarını açıkladılar. Geride kalanların bir bölümü dayanışma tavrı içine girmeyeceklerini, birkaç kişi ise kararlarını sonra vereceklerini bildirdiler. Toplantı sona erdi. Dayanışmacılar kendi aralarında daha sıkı bir yaşantı birliğine girmek, koğuşlarla irtibat sorununu konuşmak için akşam yemeğinden sonra kendi aralarında toplanmayı uygun buldular. Koğuştaki siyasiler arasındaki ayrılık pratik sorunlara ilişkin tartışmalarda daha da netleşti. İki ayrı blok, iki ayrı davranış birliği çıktı ortaya. Yemekhanedeki tartışmaları yatakhanede ranzalarından dinleyen siyasi olmayan kadınlar kendi aralarında yaptıkları yorumlarla anlaşmazlığın nedenlerini kavramaya çalıştılar. O kadar çok kitap okuyorlar ki kafaları akılla dolup taşıyor. Ondan sonra da taş duvar arasında yürekler tutuşuyor. Çeneler çenelerle uğraşıyor dedi Senem kadın. A1 ile A2 arasında söz düellosu akşam sayımından sonra başladı. Her iki koğuş da çenede güçlü, atışmacı unsurları üst ranzalara çıkardı. Her ranzanın bitişiğinde karşı koğuşa bakan bir pencere vardı. Her pencereye iki kişi yerleşmişti. İki koğuş arasındaki çatışma, koğuşların ayrıldığı tarihten bu yana sürüyordu. İdare sözlü atışmalara 10-15 kere müdahale etmiş ama bir sonuç alamamıştı. En kısa atışma 1 saat sürüyordu ve bütün tartışmalar da sağcıların pencereleri terk etmesiyle sona eriyordu. Atışmalardan çekilirken şu tipte nedenler ileri sürüyorlardı. Oğlum komünistler, namaz vaktimiz geldi, havlamalarınıza cevap vermeyeceğiz. Ya da bırakın, ezanı Muhammedi başladı, Allah'ın ilahi nuru parlıyor, biz susuyoruz, siz de havlamayın. Ya da yeter artık ulumayın ulan, karavanalar geldi. Nimeti bekletmek büyük günahtır. Biz kesiyoruz, siz de ürümeyin. Ya da Kur'an-ı Kerim'in okunması başlıyor. Anırmayın ulan Allahsız komünistler. Biz kesiyoruz. Hoş demeyeceğiz size, havlamayın. Atışmaları genellikle sağcılar başlatıyordu. Zaten A1'e karşı kışkırtma siyaseti izlemek birçoğunun hoşuna gidiyordu. Yemek dualarının günde 3 öğün toplu halde yüksek sesle yapılması kararlaştırılmıştı. Sadece A1'in değil, birçok koğuşun duyduğu yemek duası şöyleydi. Allah'ımıza hamdolsun, ordu millet var olsun, komünistler kahrolsun, buyurun afiyet olsun. Ordu millet yerine bazı günler ülkücüler, bazı günlerde teşkilatımız sözcüğünü geçiriyorlardı. Dua biter bitmez A1'liler 2-3 cümlelik siyasi bir küfürle sataşıyorlardı. Genel atışma dışında, her günün normal 3 öğün sataşmasıydı bu. Bu durum gerek sağcılar gerekse solcular arasında birkaç kişinin ruhsal ve sinirsel durumunu olumsuz yönde etkilemişti. Tavasın gözleri, ham toprakları süren öküzlerin gözleri gibi alazlanmıştı. Garip adetler edinmişti. Durup dururken, "Babalan da gel!" diye sık sık mırıldanıyordu. Bahçe duvarına kendirle bir yastık asmıştı. Havalandırmaya çıkar çıkmaz yastığın karşısına geçiyor, durup dinlenmeden merhametsizce yumrukluyordu yastığı. Her yumruk vuruşunda tıslıyor, yan gözle çevresinde volta atanları kesiyordu. Bazen yastığı inadına Mestan'a bakarak yumrukluyordu. "Seni ezmeye hazırlanıyorum" dercesine, şiddetini artırıyordu vuruşların. Mestan bu durumun farkındaydı. "Seni adi küçük burjuva, hele bir saldırmaya kalkış, sanayi proletaryasının çeneni nasıl dağıtacağını görürsün o zaman," diye usuldan söyleniyordu. Yumrukların yastıktaki patırtılarından korkunç rahatsız oluyordu. Bu yüzden kollarını güçlendirmek için spora ağırlık verdi. Merdiven demirlerinde değişik ve biraz da gösterişe kaçan kol sporuna girişti. Mestan'a göre bu durum proletaryanın küçük burjuvaziye karşı başlattığı bir seferberlikti. Her iki sınıfın A1'deki temsilcisi yüreklerinde kendi sınıflarının ateşini taşıyor ve tarihsel akışın şaşmaz buyruğu gereğince birbirlerini yok etmeye çalışıyorlardı. A1'liler bu garip rekabeti bıyık altından gülümseyerek zevkle izliyor, söyleşilerine konu ediyor, kıkır kıkır gülüyorlardı. Sağcılarla sürdürülen bıktırıcı atışma Hıdır'ın da sinirlerini bozmuştu. Hıdır hem sağcılara hem de kendi arkadaşlarına kızıyordu. Tek başına attığı voltalarda kendi kendine fısıltıyla yaptığı konuşmalar sıklaşmış, hüzün ve efkar basmıştı bakışlarını. "Kime numara çekiyorsunuz faşolar? Gece gündüz faşistlere bağırmakla çağırmakla devrim mi yapacaksınız? Boş verin bu numaraları. Gazla, hayhuyla bu iş olmaz, boş verin. Bırakın havlasın faşistler. Cevap vermeyince kıyamet mi kopacak? Hiç olmazsa siz sataşmayın. Numara çekmeyin bana." Ama bazı atışmalara dayanamayarak kendisi de balıklama dalıyordu. 2-3 dakikalık ustalıklı bir ajite çekerek iniyordu aşağı kızarmış suratıyla. Dolapların önünde voltaya başlıyor, mırıltıyla sağcılara veryansını sürdürüyordu. Akşam sayımından sonra başlayan atışma 4 saat sonra sona erdi. 1 saat sonra yani gece 12'de A1'liler uyurken sağcılardan birisinin sataşmasıyla yeniden başladı. "Ulan sakallı Marx'ın pinoları, ulan kalkın hergele sürüleri, kalkın size milliyetçilik, ülkücülük dersi verelim ulan." A1'liler pıkırtıyla güldüler. "Alçak faşistler gecenin bu saatinde atışmaya çekmek istiyorlar bizi," dedi Kazım. "Değneğimize sürtünüyorlar resmen." Kenan kalkıp yatağında oturdu. "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, gelin bunlarla sabaha kadar atışalım." Civo da kalktı, bıyıklarını sıvazladı. Yastığın altından tesbihini aldı, yutkundu. "Atışmadan kaçarsak üzerimize daha çok gelirler. Gelin atışmaya girelim, sabaha kadar uyutmayalım bunları." Ayı Mahmut'un sesi yeniden çınladı gecenin sessizliğinde.